家ビグ。
Değerli dinleyenler, takvimler 17 Ağustos 2018'i gösteriyor. İşte az önce jingle'ını verdiğimiz 17 Ağustos 1999 Kocaeli Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin 19. yıl dönümündeyiz. Kaybettiğimiz canları rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. 17.480 kişi hayatını kaybetti 17 Ağustos depreminde. Üzerinden de 19 yıl geçti. 45 saniye sürmüştü ama 45 saniye o depremi yaşayanlar için çok uzun bir süre oldu. Ve belki hayatlarının geri kalan kısmında halen şu anda yaşayanlar için söylüyoruz ki çok büyük yaralar, acılar bıraktı. Türkiye bir deprem ülkesi. Depremle yaşamayı belki biraz da olsa öğrendik bu acı tecrübenin ardından. Çünkü şehirler yok oldu, ilçeler denizlere kaydı. İskambil kağıdına benzeyen görüntüler oluşturdu, binalar yıkıldı. Anneler evlatsız, bazı evlatlar annesiz babasız kaldı Gölcük depreminin ardından. Efendim 19 yılda Türkiye 211 bin defa sallanmış verilere göre Marmara depreminin 19. yılında. Yalova, Düzce, Bolu, İstanbul'u vuran, Kocaeli'ni vuran 7.4 şiddetindeki depremin 19. yıl dönümü çeşitli panel ve etkinliklerle anılırken rasathane uzmanları Türkiye'nin 1999 Marmara depreminden bu yana yaklaşık 211 bin defa sallandığını söyledi. Kaybettiğimiz 17 bin, yaklaşık 18 bin canı rahmetle anıyoruz. Programımıza 17 Ağustos'u hatırlatarak başlayalım istedik değerli dinleyenler. Yine dilerseniz ekip tanıtımıyla ve bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarıyla yeni güne başlayalım. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz. Teknik masada Burak Hararoğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Yaklaşık 1,5 saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. Artı 93 12 463 34 19 ya da 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin sesi radyosu.com web sayfasından radyomuzu dinleyebiliyorsunuz. tsryenigun.net, trt.net.tr e-posta adresimiz, yenigun.tsr Facebook adresimiz, tsryenigunsa Twitter adresimiz. Değerli dinleyenler, yeni günde Türkiye gündemi yaklaşık 3 haftalık bir süredir oldukça yoğun. Seçimlerin ardından zaten yoğun bir dönem yaşanıyor bütün yaz boyunca. Gündeme döneceğiz. 17 Ağustos'a ilişkin yine programımız dahilinde konuşacağız ama dilerseniz önce gazete manşetlerine bir göz atalım. Star gazetesiyle başlıyoruz manşet turumuza. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın dünkü görüşmesine değinmiş manşette Star. Albayrak dünyadan 6000 finansçı dinledi. Yatırımcıdan yoğun ilgi manşeti var Star gazetesinde. Trump'ın dolar kumpasını bozan Türkiye dünyanın ilgi odağı oldu. Küresel yatırımcılara telekonferansla seslenen Bakan Albayrak net konuştu. Bu dalgalanmadan güçlenerek çıkacağız. Müzik. Yeni Akit'in manşetinde sömürüye karşı İslam dinarı başlığı var. Uzmanlar Amerikan zorbalığını önlemek için Erbakan'ın formülünü gündeme taşıdı. Emperyalist Amerika'nın dolar vesayetini bitirecek formül yeniden gündeme geldi. Faiz, kur oyunları ve dolarla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan sömürü düzeninin İslam dinarı projesiyle biteceğini dile getiren uzmanlar, İslam dinarına geçildiğinde sömürü çarkı iflas eder görüşünde birleşti. Yeni Şafak manşetinde terörle mücadele var. Bu mesaj sana Amerika. Türkiye PKK'nın tepe isimlerinden Mamzeki Şengali kod adlı terörist İsmail Özden'e 2 Amerika Birleşik Devletleri üssünün bulunduğu Sincar'da nokta operasyon yaparak Washington'a mesaj verdi. Özden, beraberindeki 10 teröristle birlikte araçlarında vurularak öldürüldü. MIT'le TSK'nın müşterek operasyonu PKK'nın ilk kanlı eyleminin yıl dönümü 15 Ağustos'ta gerçekleşti. Vatan gazetesinde yine Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Daha güçlü çıkacağız manşetini kullanmış Vatan. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6.000 yabancı yatırımcıya Türkiye'nin IMF planı yok, sermaye kontrolü olmayacak, tasarruf yapılacak, mali disiplinden taviz verilmeyecek. Bankalarımız sağlam dedi. Sabah gazetesinin ana sayfasında yine Berat Albayrak var. Yatırımcıya tam güven manşetini kullanmış Sabah gazetesi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açık, net ve somut mesajlarıyla 6.000'i aşkın uluslararası yatırımcının tam güvenini kazandı. Hürriyet gazetesinin manşetinde o yasayı kötüye kullanıyor başlığını görüyoruz. Hürriyet'e konuşan dünyanın en önemli ekonomistlerinden Amerikalı Ludema, Trump ulusal güvenlik maddesini kötüye kullanıyor. Türkçeli ile Amerikan ulusal güvenliğinin ne ilgisi var diyor. Piyasalara güven mesajı Milliyet gazetesinin manşeti. Dünyadan 6.100 yatırımcıya seslenen Bakan Albayrak, yabancı para fonlarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz dedi. Akşam gazetesinin manşeti, bize güvenin kazanırsınız. Bakan Albayrak dünyanın önde gelen 6.100 yatırımcısına seslendi. Türkiye ekonomisine güven devam ediyor, yatırımcılar için cazip olmayı sürdüreceğiz. Türkiye gazetesinin manşetinde yine Berat Albayrak var. Albayrak 6.000 yabancı yatırımcıya seslendi, güçlenerek çıkacağız. Mali disiplinden taviz verilmeyecek, sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak şeklinde Bakan Albayrak'ın açıklamaları var. Ve Milat gazetesinde iddialı bir başlık manşet görüyoruz. Emperyalizmin baş şeytanı ABD tehditlerle sonunu hazırlıyor. Kendini vuracak. Küresel ekonomiyi deli Trump'la tehdit eden, dost düşman herkese şantaj yapan ABD kendi başını yiyecek. Uzmanlar yaptırımlar geri teperek Amerikan ekonomisini vuracak dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Türkiye saati 9.15. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gündesiniz. Ankara gündemini almak üzere TRT Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Her sabah olduğu gibi Cansu Doğan hatta bugün. Cansu merhaba.
Merhaba. Merhabalar, günaydın öncelikle. Ankara gündemine başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlıyorum önce. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün aslında görülen bir programı yok. Ancak Cumartesi günü AK Parti'nin 6. olan büyük kongresi yapılacak ve bu yüzden de Türkiye'ye uluslararası parti temsilcileri ve siyasiler gelecek. Bu parti temsilcilerini ağırlama durumu olabilir, kabul etme durumu olabilir. Böyle bir program geçebilir ama şu anda görünen bir programı yok. Büyükelçiler Konferansı 3 gün sürdü. 10. Büyükelçiler Konferansı'nın artık bugün son günü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Konya'ya gidecekler ve orada bir ziyaret gerçekleştirecekler. Büyükelçiler Konferansı'na son gün diyelim, bunu da hatırlatalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün Nevşehir'de olacak. Orada öğrencilerle beraber olacak, onlarla sohbet edecek. Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın bir basın toplantısı olacak. Bu toplantı 6. olan kongreyle ilgili olacak AK Parti. Çünkü cumartesi günü için büyük bir kongreye hazırlanıyor. Ankara Spor Salonu'nda olacak bu kongre. Partiler davet edildi. Uluslararası katılımcılar olacak. Slogan şimdiden belli. Hedef bir millet bir sloganıyla kongreye gidilecek. Ayrıca kongrenin de yoğun bir gündemi olacak. 50 kişiden oluşan MKYK belirlenecek. Merkez Yürütme Kurulu yine belirlenecek ve genel başkan seçimi yapılacak. Oldukça yoğun bir kongre olacak ve TRT Haber tabii ki de FETÖ davalarını takip ediyor. Bugün Ankara'da görülen Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin 152 kişi hakkında açılan dava bugün görülmeye başladı. Ankara gündemini sizlere aktardık. Sizi tekrar size bırakalım.
Teşekkür ediyoruz Cansu Doğan. Kolaylıklar diliyoruz Ankara'daki haber merkezindeki tüm arkadaşlarımıza. Değerli dinleyenler, yeni gün devam ediyor.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Değerli dinleyenler, 9.18 Türkiye Saati Yeni Gün devam ediyor. Gazete manşetlerine göz attık. Türkiye gündeminden bugün için şöyle bir haberdar olduk. Değerli bir konuğumuz var. İlk konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
3 haftadır programın başında da söyledik, yoğun bir ekonomi gündemi var en başta. Önce siyasi bir gündemle başladı, sonra ekonomiyle devam etti. Yoğun bir gündem var ama bugün özel bir tarih, 17 Ağustos 2018. Belki söyleyecek sizin de birkaç cümleniz vardır. Neler öğrendik 99 yılından bu zamana kadar? Birkaç cümleyle dilerseniz anarak başlayalım, sonra gündeme geçelim.
Evet, ben de 99 depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok büyük bir faciaydı bizler için. Neler öğrendik konusunda tabii ki birazcık daha bilinçlendiğimizi görüyoruz. Özellikle İstanbul depremine yönelik bir takım hazırlıklar var. Yeterli mi? Kuşkusuz daha çok hazırlık yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul'daki yapılara ilişkin değerlendirmelerin daha sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü hep 99 depreminden sonra öğrendiğimiz deprem değil, aslında binalar insanları öldürüyor, hayatını alıyor. Bu konuda aslında bazı kurumların çalışmalar yaptığını da biliyoruz. İlgili bakanlıkların, bu sektörle ilgili bazı kurum kuruluşların birazcık daha vatandaşların da deprem konusunda bilinçli hale olmamın gelmesi gerekiyor. Önemli. İnşallah bir daha böyle büyük bir faciayı yaşamayız ama buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor ülke olarak.
Evet. Bu arada 99'dan bu yana benim hatırladığım büyük bir Van depremi yaşadık. Simav depremi yaşadık. Hemen 99'un ardından Düzce depremi yaşandı. Unuttuklarım varsa affedin dinleyenler. Bu yüzden Türkiye sanırım depremle yaşamayı öğrenmek zorunda diye tekrar buradan uyarılarımızı yapalım. Şimdi gündeme döneceğiz. Dün gözümüz kulağımız Berat Albayrak'ın, Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın görüşmelerindeydi. Aslında gelinen son nokta tabii ki bu. Ama Star Gazetesi'nin ilk sayfasında görüyoruz. 5.2'den 7 Ağustos'ta 7.2'ye çıkan bir dolar. Ardından düşüşe geçen bir dolar grafiği var. Gelinen noktaya kadar isterseniz bu süreci şöyle bir değerlendirin.
Tabii. Aslında çok da alışkın olmadığımız bir grafikle karşı karşıyayız. Yani evet, dolar zaman zaman konjonktürel olarak yurt dışından, yurt içinden yapılan açıklamalar, yaşanan olaylara göre artıp azalıyordu ama hiç bu kadar bir fark görülmedi. Bu anlamda oldukça ciddi bir ekonomik gerilim, kriz, hani adına ne derseniz, bununla karşı karşıyayız. En başından beri Türkiye elinden gelen bütün imkanları seferber ediyor. Siyasi olarak başlayan kriz aslında bir yerde yeniden siyasi olarak devam ediyor farklı bir kanalda. Ama bunun tabii ki ekonomik bir getirisi de söz konusu Türkiye'ye. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Merkez Bankası, ilgili kurumlar, BDDK, SPK gibi ellerinden gelen atabilecek adımların hepsini attılar. Birkaç günden bu yana birazcık daha döviz kurunun aşağı doğru bir eğilimi söz konusu. Bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlar, ilgili tüm isimler kendi muhataplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Bunlar oldukça önemli. Dün bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı 6000'in üzerinde yatırımcıyla, uluslararası yatırımcıyla bir telekonferans yaptı. Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadede atacağı adımları tek tek anlattı. Bu toplantılar çok önemli. Daha önce de zaman zaman Türk ekonomisinde yaşanan sıkıntılar dolayısıyla yapılırdı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bunları yaptığını şahit oluyorduk. Bu birazcık daha kapsamlı, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç göz önünde bulundurulunca daha yoğun katılımlı bir toplantı oldu ve bir güven tazeleme söz konusu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu toplantıda birinci ağızdan hem yapılacak olanları hem Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci uluslararası yatırımcılara anlattı. Atılacak adımlar ifade edildi ve en başından beri Türkiye'nin bu süreçten daha güçlü çıkacağı mesajı veriliyor. Dün kabine toplantısı girişinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyelerine açılış konuşmasında Türkiye'nin bu krizi fırsata çevirmesi gerektiğini ifade etti. Bir takım soru işaretleri var tabii ki kafada. Özellikle Türkiye'de yaşayan vatandaşların, yatırım yapacak olanların, ekonomiyle ilgili ilgisiz herkesin o soru işaretlerini gidermek için gerek kurumların gerek yapılan açıklamaların olduğunu görüyoruz. IMF ile herhangi bir görüşmemiz olmadığını söyledi Berat Albayrak yurt dışı yatırımcılara ki bu oldukça önemli. Çünkü Türkiye'nin IMF ile yeniden bir işbirliği beklentisi zaman zaman farklı kanallardan dile getiriliyor. Bu konunun önüne geçilmiş olduğu. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi yabancı para fonlarını uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğini söyledi. Bu da oldukça önemli. Çin'le yine bu kapsamda yapılan bazı anlaşmalar bu kriz bu kadar büyümeden önce vardı. Bundan sonraki süreçte de yine uluslararası piyasalardan bu şekilde devam edecek. Doğrudan yatırımın Türkiye'ye çekilmesi için atılacak adımlara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin bir cazibe merkezi olması konusunda neler yapılacak bunları anlattı bakan. Önemli mesajlarından bir tanesi piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'nin temel ekonomik göstergeleriyle bir ilgisinin olmadığını, yani bunun birazcık siyasi bir kriz olduğunun altına çizdi. Çünkü Türkiye'deki ekonomik verilere baktığınız zaman yükselen dolar kuruyla pek ilintilendiğini söyleyemeyiz. Bu da oldukça önemli verilen bu mesaj. Türkiye'nin hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmeyeceğini söyledi. Yani ekonomi kötü gidiyor. Devletin elinde bulunan imkanları biz her türlü seferber edelim ama ekonomi dışı, kural dışı bir adım söz konusu olmayacak. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemde olmadı. Hatırlarsanız özellikle 7'nin üstüne çıkmaya başladığı zaman dolar bu söylem birazcık farklı kanallardan kamuoyuna aktarıldı. Sermayelere el konulacak, bankalardaki döviz hesapları TL'ye çevrilecek gibi bir takım açıklamalar yapıldı. Bunların söz konusu olmadığını söyledi. Türk bankacılık sistemiyle ilgili oldukça güçlü, sağlam bir yapısı olduğuna işaret etti ki bu krizin en başından beri bankacılık sektöründen önemli isimlerden de benzer açıklamalar geliyor. Bunların hepsini tek tek anlatınca tabii ki özellikle uluslararası yatırımcılar açısından birazcık daha sorular yanıtlarını buldu. Belki o güvensizlik ortamı birazcık daha ortadan kalkmıştır ama bunun faydasını görmemiz için yani bu görüşme çok önemli. Ama nasıl bir geri dönüşü olacak birazcık daha zaman alacaktır ilerleyen süreçte. Bu kapsamda Katar'dan yapılan ziyareti ben oldukça önemsiyorum. Katar emirinin bizzat gelip Maliye Bakanı ile birlikte Cumhurbaşkanı ve Berat Albayrak'la görüşmesi önemli. O görüşmenin ardından yapılan açıklama 15 milyar dolarlık bir yatırım paketinin hayata geçirileceği, önümüzdeki süreçte Katar'dan 15 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak. Benzer adımlar diğer uluslararası yatırımcılardan da geleceğini tahmin ediyoruz önümüzdeki süreçte. Çünkü krizin fırsata dönüştürülmesinde onların da mutlaka katkısı olacak. Kendileri açısından da bir fırsat olarak bunun değerlendirilmesi söz konusu. Bir yandan Cumhurbaşkanı'nın Almanya, Fransa gibi ülkelerle görüşmeleri de sürüyor. Bunların önümüzdeki günlerde farklı ülkelerle de devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bir yandan Amerika'nın attığı adımlar, yaptırımlar sadece Türkiye'ye yönelik değil, dünyanın farklı ülkelerini de kapsıyor. Amerika'nın bu adımlarından bir rahatsızlık söz konusu. Bu belki normal zamanlarda çeşitli konularda görüş ayrılığına düşen ülkelerin bir araya gelmesini de sağlayacak. Bu anlamda da bu olumsuz tablo o açıdan da bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Dediğimiz gibi şu anda birazcık daha iyileşme eğilimi görülüyor ama tabii ki Türkiye bu yaşananlardan uzun vadede etkilenecektir. Bu etkiyi en aza indirmek için zaten bütün adımlar atılıyor. İlgili bakanlıklardan, kurumlardan, Türkiye'nin en üst noktasından en alt noktaya kadar ilgililerin ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. Diğer siyasi partilerden de bu konuda destek bir fikir birliği, destek söz konusu. El birliğiyle bu krizi en az hasarla atlatmak için Türkiye uğraşıyor, çalışmalarını sürüyor. Bir notu daha aktarayım. Bir yandan da aslında Amerika'dan gelen açıklamalar da Türkiye'nin attığı adımların aksi yönde devam ediyor. Türkiye bir yandan diplomasi kanallarının açık olduğunu söylüyor. Yaşanan, adına ne derseniz, Rahip Brunson'da başlayan, ardından belirli konulardaki görüş ayrılıklarının ortadan kaldırılması için görüşmeler yapılsın istiyor. Amerika'nın birazcık daha burada katı tutumu söz konusu. Brunson'la ilgili bir adım olmadıktan sonra herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığına ilişkin bazı açıklamalar geliyor ama uzun vadede bu konunun Amerika ile birlikte oturulup müzakere edilip aşılacağını ve yaşanan bu krizinde hem Türkiye'nin kendi içerisinde hem dışarıdan gelecek destekle daha makul bir seviyede, daha sürdürülebilir şekilde iyileşeceğini düşünüyorum.
Evet, sizin bahsettiğiniz noktalara değinecek olursak Macron'la bir telefon görüşmesi yaptı Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la. Alman Finans Bakanı ile ekonomik işbirliği toplantısı 21 Eylül'de Berlin'de yapılacak. Berat Albayrak'ı ilgilendiren bir toplantı, Hazine Bakanı. Bu şekilde görüşmeler devam ediyor tabii. Sizin de bahsettiğiniz gibi belki kriz bir fırsata dönüştürülecek. Sıkıntıları olan ülkeler yan yana gelecek. Devlet başkanları, başbakanlar görüşecek belki de. Şu andaki tablo onu gösteriyor. Yani Türkiye tarafında olan ülkelerin ve devlet adamlarının daha çok olduğunu görüyoruz. Yanılıyor muyum?
Doğru. Yani dünyanın önemli ülkelerine baktığınız zaman herkesin farklı konularda ama bir şekilde Amerika ile bir görüş ayrılığı söz konusu. Yani Çin'den Rusya'ya, Hindistan'a, Avrupa ülkelerinden çeşitli açıklamalar geliyor. Ve mevcut durumda bir kriz olmasa da mesela son olarak İtalya'da yanlış hatırlamıyorsam Başbakanlık Müsteşarı bir açıklama yaptı. Amerika demeden biz de Ağustos sonu Eylül başı gibi benzer bir saldırı, bir ekonomik çalkantı bekliyoruz açıklaması yaptı. Bunların hepsi tabii ki Amerika ile olan ilişkileri çerçevesinde Amerika'nın birazcık dünyaya bakışı, özellikle ABD Başkanı Trump'ın aslında dünyaya bakışı. Çünkü Amerika'nın kendi içerisinde de kurumların arasında bariz bir şekilde bir görüş ayrılığı söz konusu. Yani farklı konularda bir görüşme yapıyorsunuz ilgili bakanlıklar arasında, şahıslar arasında. O görüşmede kabul edilen, prensipte anlaşılan konular daha sonra ya Beyaz Saray ya bir üst kanaldan ya kabul edilmiyor ya tam aksi yönde bir açıklama geliyor. Yani Amerika'nın da kendi içinde bir görüş ayrılığı çok söz bariz konusu. Bir şekilde söz konusu. Bunu birazcık iç politikaya yönelik yapılan adımlar olarak değerlendirmek de söz konusu. Kasım ayında bir ara seçim var. Buna ilişkin seçim olan tüm ülkelerde aslında zaman zaman kullanılan bir argümandır. Başka ülkelerle olan ilişkileri olumlu olumsuz bir şekilde bir planlama çerçevesinde atılan adımlar iç politikaya yönelik size ya oy kazandıracağını düşünerek bu adımları atarsınız. Benzer bir uygulama şu anda Amerika'da olduğunu da söyleyebiliriz. O yüzden birazcık zamana bunun yayılması önemli. Ekim, Kasım belki o seçimlerden sonra farklı bir sürece girecektir konu. Dün Berat Albayrak Almanya Maliye ve Ekonomi Bakanı ile de bir görüşme yaptı. O da önemli. Siz de söylediğiniz 21'inde bir görüşmesi olacak Berlin'de.
Almanya'ya gidecek bakan.
Almanya çünkü çok önemli bir ülke. Fransa da keza aynı şekilde. Türkiye'de önemli yatırımları olan ülkeler bunlar. Zaten oradan gelen mesajların da en önemli kısmı Türkiye'de yaşanacak bir sıkıntı. Avrupa Birliği'ni, dolayısıyla Avrupa Birliği'ndeki Almanya, Fransa gibi ülkeleri de etkileyecektir. Yani buradaki bir darboğaz Almanya'nın da bundan olumsuz yönde etkilenmesini sağlayacak. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 7000'e yakın Alman şirket, büyük küçük, Türkiye'de yatırımı var. Bir şekilde bunları devam ettirmeleri gerekiyor. O açıdan Türkiye'nin bu içinden geçtiği süreçte Avrupa Birliği, Almanya, Fransa gibi ülkelerin desteği de söz konusu. Bu bir yerde Türkiye'nin de aslında ekonomik açıdan bulunduğu konumu göstermesi açısından da önemli. O doğrultuda birazcık krizin fırsata dönüşmesi daha ihtimal dahilinde akılcı politikalarla bunun fırsata dönüştürerek çıkmak mümkün.
Evet. Şimdi kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. Gazetelerde de yer alıyor. Alternatif bir para birimi konuşuluyor. Şu anda tabii ki henüz konuşulma aşamasında, çok yeni bir fikir ama diğer ülkelerin de böyle bir talepleri var. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi Amerika'nın tavrı sadece aslında Türkiye ile ilgili değil, Türkiye'den önce İran'a karşı attığı bir adım oldu. Çin'e karşı olsun, Rusya'ya karşı olsun belli ülkeleri sürekli konuşuyoruz. O yüzden alternatif bir para birimi olabilir mi acaba diye dolara bir alternatif aramaya başladı diğer ülkeler. Bu aslında yeniden böyle bir dünyanın silkelenip kendine gelişi olabilir mi? Yani bunların konuşuluyor olması bile acaba Amerika'nın artık o eski söz geçimini acaba bitiriyor mu?
Mutlaka etkisi oluyor. Özellikle aslında böyle bir çalışma var. Belli ülkelerin Türkiye, Rusya, Çin, İran, Hindistan arasında yapılan bazı değerlendirmelerde ülkeler ticaret yaptıklarında kendi para birimleri üzerinden bunun yapılmasına ilişkin bir çalışma var. Uzun vadede, yani çok da uzun vadede olmasa da bu aslında hayata geçebilecek
bir... 5 yıl gibi bir gazetelerde böyle haberler var şu anda. 5 yıl içinde tamamlanabilir yapılmak istendiğinde gibi yorumlar var.
Bu doğrultuda bu adımın ilerleyen süreçte atılması kuvvetle muhtemel. Yani biz Çin'den bir şey alırken yuan'la ödememizi yapacağız. Çin bizden alırken Türk lirasını kullanacak. Bu tabii ki birazcık dolara bağımlılığı da azaltacak. Amaç zaten bu.
Değil mi?
Doların o güçlü seyrini birazcık azaltmak ve her anlamda, her yerde doların karşınıza çıkmasını engellemek için. Tabii bu böyle olduğu zaman, yani atılan her adım aslında yeni teknolojiler, içinden geçtiğiniz süreç, ticaret hacminin farklılık kazanması, para birimlerinin kendi ülkelerin kendi para birimlerinin kullanılması, dünyanın var olan dengesinin de yeniden şekillenmesini sağlayacaktır. Yani dolara olan bağımlılığın azalması demek dünyada başka ülkelerin ekonomilerinin güçlenmesi, onların para birimlerinin söz sahibi olması anlamına gelir. Bu da tabii ki ekonomi geliştikçe, hangi ülkenin ekonomisi gelişirse dünyada var olan olaylar içinde söz söyleme, öncelik alma hakkı, imkanı daha fazla artacaktır. Bu savunma sanayi için de geçerli. Yani siz kendi ülkenizi güçlendirdiğiniz zaman diğer ülkelerin size tahakküm etmesi, söz söylemesi birazcık daha onu engelleyebilirsiniz. Kendi söz hakkınız olur. Çıkıp özellikle uluslararası kuruluşlar nezdinde etkinliğinizi fazlasıyla gösterebilirsiniz. O açıdan atılacak bu yönde bir adım tabii ki Amerika'nın o var olan mevcut statüsünü etkileyecektir. Bu yönde zaten diğer ülkelerin bir araya gelip çeşitli oluşumlar kurduğunu da biliyoruz. İşte BRICS onlardan biri. Geçtiğimiz aylarda Türkiye de bu toplantılara katıldı. Orta Doğu'da, Asya'da, dünyanın birazcık daha Amerika'dan bağımsız olan kısımlarında, Avrupa Birliği de buna dahil, yeni işbirliklerinin ticarette olsun, farklı konularda olsun önümüzdeki süreçte ortaya çıkması söz konusu çıkacağını da düşünüyorum. Özellikle Amerika'nın bu tutumunu devam ettirmesi uzun vadede zaten Amerika'nın birazcık daha bundan olumsuz etkilenmesini sağlayacaktır. Yapılan açıklamalar da bu yönde uzun vadede Amerikan ekonomisinin de mevcut durumundan çok daha aşağı doğru seyredeceğini gösteriyor.
Evet. Şimdi Türkiye tabii ki sadece ekonomiyle ya da Amerika'nın bu tutumuyla uğraşmıyor. Gündem maddemizden hiç düşmeyen konular var. Suriye var örneğin. Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesiyle ilgili haberler görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten gündemi oldukça yoğun. Dün külliyede 4,5 saat süren bir kabine toplantısı yapıldı. İşte yine Putin-Ruhani zirvesiyle ilgili haberleri görüyoruz. Konu Suriye, Astana sürecinin 3 garantör ülkesi Türkiye, Rusya ve İran önümüzdeki günlerde yeni bir zirveye hazırlanıyor. Bununla ilgili haberler var ama bizim gündemimizden maalesef ki düşmeyen, keşke hiç kalmasa terör ve biz hiç konuşmasak ama terörle mücadele Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi. Sadece sevindirici olan şu ki son zamanlarda başarılı haberleri konuşuyoruz. Bizim adımıza atılan başarılı adımları konuşuyoruz ki kırmızı listedeki birçok tırnak içinde sözde üst düzey yöneticinin öldürüldüğünü okuyoruz gazetelerde, haberlerini alıyoruz ki onlardan bir tanesi de dün öldürüldü Özden. Fotoğraflar oldukça gerçekten mücadelenin nasıl yürütüldüğüne dair çok önemli ipuçları veriyor. Neler söyleyeceksiniz son dönemdeki bu başarılı adımlar için? Tabii önceki konuklarımızla da hafta içinde çok konuştuk. FETÖ'nün temizlenmesi, askeri anlamda, hukuki anlamda temizlenmesiyle, polisin içinden temizlenmesiyle çok önemli adımlar atıldığını söyleyebilir miyiz?
Doğru söyleyebiliriz. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra gerçek manada terörle mücadelede daha fazla sonuç aldığımız ortada. Bu bir gerçek. Hem yurt içinde olmayan terör saldırıları ve bunun yurt dışındaki başarılı terörle mücadele operasyonları. Bunun birazcık da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en başından beri dile getirdiği terörle mücadeledeki atılan yeni adımlar, yani terörü gidip kaynağında yok etme konusunda atılan adımların bir başarısı olarak da değerlendirmek mümkün. Eskiden Türkiye kendi ülkesinde terörle mücadele ediyordu. Yani terör kendi ülkemize gelene kadar herhangi bir mücadele söz konusu değildi. Biz onu kendi ülkemizde bertaraf etmek için çalışmalar yapıyorduk. Şimdi bunun birazcık daha sınır ötesinde, yani kaynağında terörü yok etme konusunda atılan adımlar var. Bu tabii birazcık teknolojinin gelişmesiyle, savunma sanayinin size verdiği imkanlarla da alakalı. Dinleyicilerimize kabaca anlatmak gerekirse aslında dün İsmail Özden'in sözde örgütün yönetici kadrosunda yer alan terörist İsmail Özden'in yok edilmesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Tıpkı bir film gibi, yani önce Orta Doğu'da geçen bir filmden sahneler gibi. Oldukça başarılı, titiz, uzun vadede hazırlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işbirliği içerisinde güvenlik mensuplarının hassasiyetle üzerinde durduğu bir operasyondu. Oldukça başarılı gerçekleşti. Hedefteki tüm teröristlerin bu operasyonda yok edildiğini biliyoruz. Konvoyda arabanın içerisinde giderken etkisiz hale getirildi. İsmail Özden terörist ve beraberindeki, yanlış hatırlamıyorsam 10 terörist olması lazım etkisiz hale getirilen. Çok önemli bu, bir yandan hem terörle mücadelede etkili olmanızı sağlıyor, bir yandan da moral motivasyon açısından da güvenlik güçlerinin bundan sonraki süreçte daha etkili bir şekilde mücadele etmesini sağlıyor. Bu operasyonların süreceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonra da benzer böyle nokta atışı operasyonlar gerek Sincar'da, Kuzey Irak'ta, terörün olduğu her yerde, Suriye'de de devam edecek. Bununla ilgili Irak Başbakanı geldiğinde Haydar El-İbadi ile yapılan görüşmede zaten bunların altı çizildi. Bir işbirliği söz konusu. Onların açısından da Türkiye'nin Kuzey Irak'taki terörü yok etmesi, kendi topraklarından terörü temizlemesi açısından da önemli. Bu işbirliğine sonuna kadar destek vereceğini söyledi Irak yönetimi. Suriye'de yine benzer adımlar atılıyor. Bir yandan devam eden operasyonlar zaten söz konusu. İdlib'de Amerika ile işbirliği, yine bu terörle mücadele konusunda. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin birazcık daha kendi elindeki güçlerle terörle mücadele etmesi söz konusu. Uzun zamandır aslında evet bir işbirliği var zaman zaman Rusya ile, zaman zaman Amerika ile, ama kendi başına yaptığı operasyonlar da belki de ilk sıraya yazılması gereken en etkili terörle mücadele operasyonları. Dileriz bu operasyonlar başarılı bir şekilde sürer ve en kısa sürede artık Türkiye bu terör belasından kurtulur ve enerjisini farklı alanlara harcar. Ama tabii ki bu da çok kısa vadede mümkün görünmüyor. Hı hı. Çünkü bir yandan terör örgütlerine destek dışarıdan sürüyor. PKK, PYD, YPG, FETÖ. Bunlar tabii diğer ülkelerle işbirliği içerisinde zaman zaman bazı adımları atıyor. Ama dediğimiz gibi özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de gerçek manada terörle mücadele edildiğini çok daha rahatlıkla söylememiz mümkün. Zaten yaşananlar, yapılan operasyonlar da bunu bize gösteriyor.
Böyle de önemli bir süreçte, Amerika'nın ekonomik anlamda Türkiye'ye saldırdığı bir dönemde gerçekten çok güzel atılan adımlar, bir başka mücadele edilen alanlarda da Amerika'ya verilen mesajlar çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz Brunson olayını konuşmaya başladığımızdan beri, belki de daha önceki olaylarda da, bu nasıl ortaklık? Bunu konuştuk aslında. Çünkü gerçekten PKK'ya ve PYD'ye sürekli yardım eden bir Amerika görüyorduk. Aleni bir şekilde bunların haberleri yapılıyordu aslında. Tır dolusu silahlar, bunlar konuşuluyordu. Bu da Yeni Şafak manşetinde de çok güzel verilmiş, bu mesaj sana Amerika şeklinde. Amerikan askerlerinin gökyüzüne baktığı bir fotoğraf paylaşılmış değerli dinleyenler. Gerçekten herkesin görmesini isteriz bu fotoğrafı, çünkü bu operasyona şaşırılmış aslında.
Tabii yani öyle anlaşılıyor. Beklemedikleri, belki akıllarına gelmeyecekleri bir noktada bu operasyon gerçekleşti. Silahlı insansız hava aracıyla dediğimiz gibi hani titiz bir çalışma, teröristlerin kaldıkları yeri, kullandıkları güzergahı,
kim olduğu
mi? Uzun vadede tüm bunların hazırlıkları yapılmış ve oldukça etkili nokta atışı diyebileceğimiz bir şekilde bu operasyon gerçekleşmiş görünüyor.
Evet. Farklı gazetelerde yine aynı konuya değinilmiş. Dağ kadrosuna ağır darbe, TSK ve Milli İstihbarat Başkanlığı'nın toplantı halindeki teröristlere yönelik sınır ötesi operasyonuyla PKK'nın dağ kadrosu ağır darbe aldı. Pazar günü Tunceli'de öldürülen sözde Dersim sorumlusu İbrahim Çoban'ın ardından Sincar sorumlusu Özden de etkisiz hale getirildi. Bu arada bu operasyonun adı çok yakın zamanda şehit verdiğimiz 11 aylık bebek Bedirhan'ın ismiyle anıldı. Bedirhan operasyonu olarak anıldı. Böyle de vefalı askeri kuvvetlerimiz var.
Evet, o da tabii çok manidar, önemli. Hem Bedirhan'ın ailesi hem Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye açısından da bir nebze de olsun o acıyı hafifletecek bir adım olarak değerlendirilebilir.
Evet. Son bugün gazetelerde ve haber bültenlerinde öne çıkan bir haberdi. Adıyaman'da 4 şehidimiz var. Dost ateşiyle vuruldu 3'ü. Kömür beldesinde mermer ocağına ateşe veren PKK'lılara yönelik operasyonda maalesef 4 askerimiz şehit oldu. Valilik askerlerden 3'ünün bulunduğu sivil aracın PKK'lılara ait olduğu düşünülerek maalesef dost ateşiyle vurulduğunu açıkladı. Bu acı haber de bu sabah manşetlere, haber bültenlerine, sabah bültenlerine yansıdı. Rahmetle anıyoruz görev başında hayatını kaybeden tüm güvenlik güçlerimizi. Var mı bugüne dair eklemek istediğiniz son birkaç cümle? Yarın bir kongre var. Dilerseniz onunla kapatalım. AK Parti kongresi.
Tabii. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan birazcık bu kongre hazırlıklarıyla ilgili çalışacak. AK Parti'nin A takımı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 50 kişilik listeyi bugün hazırlamasını bekliyoruz. Bunun içerisinden Merkez Yürütme Kurulu, yani genel başkanların olduğu listede çıkacak. Buna ilişkin bir çalışma var bugün AK Parti'de. Yarın da 6. olan Büyük Kongre Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek aday olarak bu kongrede yer alacak. Yine MKYK listesi bu kongrede seçilecek. TÜZÜK'te bazı değişiklikler olacak. Yeni sisteme göre mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyarlanması söz konusu. TÜZÜK'te yer alan başbakan, bakanlar kurulu gibi ifadeler çıkarılacak. Koalisyon gibi ifadeler çıkarılacak. Buna ilişkin bir düzenlemeyi de göreceğiz kongrede. Hemen aynı gün kongreden sonra önce Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. O toplantıda da 13 kişilik AK Parti'nin genel başkanlarının yer aldığı Merkez Yürütme Kurulu seçilecek ve hızlıca göreve başlayacaklar. Yarın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki mevcut gündemdeki konular, ekonomi, Amerika ile ilişkilerin yanı sıra birazcık da böyle AK Parti'nin kongreden sonra yerel seçime yönelik hazırlıklarına ilişkin bazı değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Hatırlanacağı gibi özellikle tevazu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimlerinden sonra bazı açıklamalarıyla öne çıkmıştı. Bu konunun birazcık daha detaylandırılması ve yerel seçime yönelik ne gibi hazırlıklar teşkilatın yapması gerekir. Bunları kürsüden aktarması söz konusu olacak. O yüzden yarın Ankara'da yoğun bir gün. AK Parti'deki kongre açısından, akşamda parti yönetimine ilişkin toplantılar açısından onları da takip edip izleyip önümüzdeki sürece bakacağız.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi oldukça yoğun. Buradan bunu anlıyoruz. Kurban Bayramı tatiline giriyor. Bu arada Türkiye 9 günlük. Buradan dinleyicilerimizle bayramını kutlayarak, Murat Bey'in bayramını da şimdiden kutlayarak uğurlayalım. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Ben de tüm dinleyicilerimizin ve sizin Kurban Bayramınızı kutluyorum.
Değerli dinleyenler, CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı ilk konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Değerli dinleyenler, 9.47 Türkiye Saati, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün'deyiz. Siyasetteki ve ekonomideki gelişmeleri biraz olsun bir kenara bırakacağız ve spor gündemine döneceğiz. Spor da hareketli bu aralar. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Gülnur Akalın. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş yüzümüzü güldürdü. İsterseniz Beşiktaş'ta başlayalım,
evet,
sohbetimize.
Beşiktaş yenildi ama tur atladı. Evet. Deplasmanda atılan golün avantajıyla ve de futbolun 90 dakika olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Ve de Beşiktaş takımının o 90 dakikaya kadarki mücadelesi de övülmeye değer diye düşünüyorum. Gerçekten bir Avrupa maçında temposu yüksek bir karşılaşmada 90. dakikada gol atacak pozisyonu bulmak bile bir büyük başarı diye düşünüyorum. Bundan sonra Partizan'la oynayacak Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. 23 ve 30 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecekler. Beşiktaş takımı Şenol Güneş Hoca futboldan memnun değil. Ama burada önemli olan tur atlamaktı. Bunu gerçekleştirdiler. Futboldan memnun değilse Şenol Hoca yine bunu düzeltecek olan kişidir. Mutlaka elindeki futbolcuların kapasitesine göre, tekniklerine göre, kondisyonlarına göre, motivasyonlarına göre bir 11 sahaya çıkarmış. Ama istediğini alamamış olabilir. Zaten her zaman şunu söylemek mümkün. 11 tane insanın, 11 tane futbolcunun aynı gün, aynı saatte, aynı motivasyonda, aynı mutlulukta, aynı neşede olması zor biraz. Yani bazen 2-3 kişi bile birbirleriyle uyum sağlayamayabilirler. Dolayısıyla tur atlamak önemliydi burada. Diğer taraftan Başakşehir şanssız bir maç oynamış belli ki. 90 dakikayı berabere bitirmişler ama uzatma dakikalarında, yani 98. dakikada gol yemişler. Sanıyorum buradaki yanlışlık da kondisyon olarak, dayanıklılık olarak yeterli olmamaktan kaynaklanıyor. Yani 90 dakikayı çıkarmışlar ama pardon, sonraki o 8 dakikada gol yemeden geçirememişler o 8 dakikayı. Dolayısıyla geriye kalan 120. dakikaya kadar da maçın akışını değiştirecek bir tempo yakalayamamışlar. Başakşehir takımı geçen sene de böyle bir Avrupa Ligi'nde Türk futbol severlerinin beklediğini veremedi, ummadığı sonuçlar aldı. Ama şu bir gerçek ki Medipol Başakşehir takımı da istikrarlı olan, devamlılığı olan bir takım. Tabii Avrupa bir başka olay. Bir de İngiltere'de oynuyorsunuz. İngiliz futbolu çok farklı. Bize her zaman ters gelen bizim takımlarımızın yaptığı mücadelelerde hep farklı yenilgiler aldığımız bir ülke futbolu. Dolayısıyla Medipol Başakşehir bundan sonra lige ve Ziraat Türkiye Kupası'na bakacak diye düşünüyorum. Hafta içinde de Fenerbahçe Benfica ile bir berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Bundan sonra Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe yıllardır bu ön elemeyi geçemiyor Şampiyonlar Ligi'nde. Hı hı. Bu da bir ayrıca çözüme ulaşması gereken bir Fenerbahçe için sorun diye düşünüyorum. Bunun dışında yine ligden söz edeceğiz. Ligden söz ederken daha ligin ilk haftasında Profesyonel Disiplin Kurulu o kadar çok ceza yağdırmış ki. Yani hep sportmenlikten bahsediyoruz, hem maçların centilmence geçmesinden bahsediyoruz. Şimdi Antalyaspor'da bir futbolcu, Ankaragücü, Beşiktaş, Akhisar, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Göztepe takımları da hem seyircilerinin taşkınlıklarından hem de tribünlerde merdivenlerin boş kalması gereken yerlere seyirciler oturttuğu için ceza almışlar. Yani bu nereye kadar böyle gidecek? Bu da ligin ilk haftasında böyle olursa gelecek haftalarda neler yaşanacak diye düşünmek gerekiyor. Çünkü daha henüz ortada kimin şampiyon olacağı, kimin ligden düşeceği, kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği belli değil. Bu açıdan futbolumuzun artık taraftarlarımızın, futbolcularımızın daha profesyonel olması, daha sportmen olması gerekir diye düşünüyorum. Bu cezalardan da insanlar, kulüpler ders alır diye düşünüyorum. Milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi diye bir organizasyonda İsveç ve Rusya ile karşılaşacağını ben hatırlatmak istiyorum. Bu bir bakıma 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık dönemi, hazırlık maçları dönemi olacak. 55 ülke takımı 4 kümede oluşuyor. 12'si, 2 tane 12'li, 1 tane 15, 1 tane 16'lı küme var ve bunların içinde bizim milli takımımız da yer alıyor ve 7 Eylül'de Rusya ile 10 Eylül'de İsveç ile karşılaşacak milli takımımız. Milli takımımızın tabii bu tarihlerdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanması gerekirken takımlarımızın da, ligdeki takımlarımızın da iyi futbol oynaması, futbolcularımızın motive olması, hazır olması gerekir diye düşünüyorum. Ligin geçen haftaki sonuçlarına baktığımız zaman 29 gol atılmış. Ligin ilk haftasında gerçekten gol sayısının yüksek olması hem futbolumuzun sevindirici bir görüntüsü hem de futbol severleri memnun edecek bir unsur. Umarız bu hafta da yine maçlar gollü geçer. Bu hafta deyince bugün Trabzonspor Demir Grup Sivas Spor takımı ile oynayacak. Trabzonspor takımı geçen hafta İstanbul'da kaybetti. Trabzon şehri futbol seven taraftarların futbola çok sıcak baktığı bir şehir. Ama Trabzonspor takımı onların beklentisini bir türlü karşılayamadı. Yıllardır hep şampiyonluk iddialarıyla lige başlarlar ama umduklarını bulamazlar. Cumartesiye bakıyoruz. Bursaspor Kayserispor oynayacak. Antalyaspor, Atiker, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçları var. Fenerbahçe için zor bir deplasman diye düşünüyorum. Yeni Malatyaspor geçen hafta Göztepe deplasmanından gollü bir galibiyetle döndü. Pazar günü Akhisar Çaykur Rizespor karşılaşması var. Beşiktaş Erzurum'a gidecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak. Yine Beşiktaş'ın dünkü moral motivasyonundan sonra fizik olarak oradaki gücü nasıl olacak onu şimdiden kestirmek zor. Bir de tabii İstanbul'dan Erzurum'a gidecekler. Çok büyük bir irtifa farkı olacak. Futbolcuların o yüksekliğe adapte olması, iklime adapte olması belki de uzun bir süreç olabilir. Belki Beşiktaş takımı bugünden Erzurum'a gidip oradaki atmosferi, oradaki havayı koklayabilir. Aytemiz Alanyaspor Ankaragücü karşılaşması var yine pazar günü. Galatasaray-Göztepe maçı, iki sarı kırmızılı takımın maçı olacak. Pazartesi günü de Kasımpaşa-Medipol-Başakşehir olacak. Bu da bir bakıma derbi, biliyorsunuz derbi, aynı şehrin iki takımının karşı karşıya gelmesi. Zaman zaman başka şehirlerdeki takımlarla oynanan maçları da derbi diye nitelendiriyor bazı ortamlar ama yanlış. Bunun dışında neler söyleyebiliriz? FIFA dünya sıralamasını, milli takımlar dünya sıralamasını yaptı. Milli takımımız 38. sırada kaldı. Fransa 1. sıraya yükseldi doğal olarak, Dünya Kupası'nı kazanan bir takım olarak. 2. sırada Belçika var, son yıllardaki çıkışıyla Belçika dikkat çekiyor zaten. 3. sırada kimi görüyoruz? Almanya, 3. sırada Brezilya var. Almanya 15. sıraya indi, enteresandır. Dünya kupalarını kazanan ve dünyanın en iyiliklerinden birine sahip olan Almanya. Tabii bunlar Dünya Kupası'ndaki başarısızlıkların alınan olumsuz sonuçlardan kaynaklanan bir durum. 15. sırada yer alıyor. Biz 38. sıradaki yerimizi koruduk. Eylül'de oynayacağımız maçlardan sonra, İsveç ve Rusya ile oynayacağımız maçlardan sonra Eylül ayı sıralamasında bakalım yerimiz değişecek mi yoksa farklı bir yerde mi olacağız diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle notlarıma baktığım zaman paralimpik sporcularımızdan bahsedebiliriz. Okçularımız Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandılar. Erkekler ve kadınlar da finalde her iki sporcular, hem erkekler hem kadınlar Rusya'yı yenerek altın madalya kazandılar. Bugün de Makaralı Yay milli takımımız, yine paralimpik takımımız İtalya ile finalde karşılaşacak. Onlar da iddialılar, altın madalya almak için uğraşacaklar. Yine paralimpikten sevindirici bir sporcumuz Sümeyye Boyacı var. Sümeyye Boyacı 50 metre sırt üstünde altın madalya kazandı, birinci oldu. Bizim her programda bunu sık sık tekrarlamakta fayda görüyorum ben. Özellikle genç sporcularımız birçok branşlarda çok başarılılar. Bu yetenekli olduklarını gösteriyor ama o yeteneklerini çalışma aşamasına geldiği zaman çok öne çıkaramıyorlar. Belki doyuma mı ulaşıyorlar çok çabuk, hedeflerine çok çabuk mu ulaşıyorlar? O yüzden daha sonraki yıllarda, yani yeteneklerini geliştirme, daha başarılı olmaları gereken yaşlara geldikleri zaman da maalesef onlardan umduğumuzu bulamıyoruz. Bu arada güreşle ilgili bir not vermekte fayda var. Güreş Federasyonu güreş liseleri kurmayı planlıyor. Sivas'ta bir güreş lisesi varmış. Onun dışında İstanbul, Muğla, Ordu ve Ankara'da güreş liseleri açılacak. Evet, hem kültürlü hem de yetenekli sporcuların bir araya geleceği ve de güreş sporunun aşama yapacağı bir atılım diye düşünüyorum ben bunu. Umarım 1960'lı 70'li yıllardaki güreşteki başarımıza yine dönecek imkanları sağlarız. Çünkü Yaşar Doğular, Gazanfer Bilgeler, Ahmet Ayıklar, Hamit Kaplanlar unutulmaz. Hepsi olimpiyat şampiyonlukları kazandılar, dünya şampiyonlukları kazandılar.
Atasporumuz.
Umarız bu güreş liselerinden de yetişecek kültürlü güreşçilerimiz olur ve de yine güreş sporunda dünyaya adımızı duyururuz.
Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Değerli dinleyenler, spor yorumcusu Tansu Polatkan bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleriyle Bilecik'in güneyi, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 35, İstanbul az bulutlu ve açık 33, İzmir az bulutlu ve açık 32, Erzurum parçalı bulutlu 31, Amsterdam az bulutlu 22, Atina az bulutlu 34, Bağdat sıcak 43, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Bükreş çok bulutlu 33, Frankfurt az bulutlu 29, Helsinki az bulutlu 28, Kabil açık 32, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Lefkoşa sıcak 39, Londra az bulutlu 24, Madrid az bulutlu 34, Mekke sıcak 44, Moskova az bulutlu 25, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Oslo az bulutlu 19, Paris az bulutlu 25, Pekin az bulutlu 29, Roma az bulutlu 32, Saraybosna az bulutlu 26, Viyana az bulutlu 31 ve Zürih parçalı bulutlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Değerli dinleyenler, 11 Türkiye Saati, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gündesiniz, hatırlatalım. Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Suların durulmadığı yere, Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. TRT Washington temsilcisi Tuna Şanlı hatta.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 13-17 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye açtığı ticaret savaşı ve Brunson'un durumuyla ilgili olarak bir taraftan görüşmeler devam ederken, diğer taraftan Amerika içinden dahil olmak üzere dünyadan Washington'a tepkiler var. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la iki ülke ilişkilerinde yaşanan krizi ele aldı. Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, görüşmeyle ilgili olarak Brunson konusundaki tutumumuzu tekrar ve açıkça ifade ettik şeklinde konuştu. Öte yandan Trump yönetiminin Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatmasına Amerika Birleşik Devletleri eski Ankara Büyükelçisi Russ Wilson'dan da eleştiri geldi. Russ Wilson, mevcut durumun Amerika Birleşik Devletleri için iki büyük riski olduğunu söyledi. Russ Wilson'a göre bu risklerden birincisi, ilişkilerdeki mevcut gerginliğin Amerikan çıkarlarına da büyük tahribat yaratacağı gerçeği. İkinci büyük risk ise Türkiye ekonomisine olumsuz etkisinin dünya piyasalarını da etkileyecek olması ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine olan olumsuz etkisi. Trump yönetiminin yaptırım ve gümrük vergileri kararına bir eleştiri de Amerika-Türk İş Konseyi'nden geldi. Amerika-Türk İş Konseyi Başkanı Howard Beazley, ekonominin siyasi anlaşmazlıklara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi. Howard Beazley, tarafları görüşme masasına ve diyaloğa dönmeye ve son yaptırımları yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz şeklinde konuştu. Amerikan Ticaret Odası'ndan da Trump yönetimine eleştiri vardı. Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, Washington'ın müttefiklerini yabancılaştırdığını ve ticaret savaşının Amerikan ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Gerginliğin iki ülkenin ekonomik çıkarlarını tehdit ettiğini ve ittifakları riske attığını belirten Amerikan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak Amerikan ekonomisi için ciddi riskler teşkil ediyor, dedi. Washington'ın müttefiklerini yabancılaştırdığını söyleyen Brilliant, ticaret savaşının Amerikan ekonomisine zarar verdiğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun komutanlarından olan Felix Gedney, Pentagon'da düzenlenen basın briefingine telekonferans yoluyla bağlandı. Gedney, Türkiye ile ortak devriyeler için eğitimlerin yakında başlayacağını belirtti. Gedney, hazır olduğumuzda ve eğitimler tamamlandığında Münbiç'te ortak devriyeleri uygulamaya geçeceğiz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaleti, papaz ve din adamlarının küçük kız ve erkek çocuklarına yapılan cinsel taciz ve tecavüz olaylarıyla sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklara cinsel istismarda bulunan papaz ve din adamları olduğu mahkeme raporlarına da girmiş oldu. Yüksek Mahkeme'nin yayımladığı büyük jüri raporunda Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda binden fazla çocuğun taciz edildiği bilgisine yer verildi. Bununla ilgili olarak 300'den fazla din adamı suçlandı. Katolik Kilisesi'nin suçların üstünü örttüğü ve bu nedenle birçok vakanın zaman aşımına uğradığı belirtildi. Başkan Trump'ın dünya çapında ve özellikle son dönemde Türkiye'ye açtığı ticaret savaşına tepkiler özellikle basın çevrelerinde giderek artıyor. Bununla ilgili olarak CNN televizyonunun yayınları dikkat çekiciydi. Amerikan CNN televizyonunda yapılan bir analizde Türkiye olağanüstü şartlarda NATO'dan çekilmeyi, Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını radikal şekilde değiştirmeyi, hatta iptal etmeyi bile düşünebilir. Sonuçta yaşananların etkisi Türkiye'nin sınırları ötesinde de hissedilir ifadesi yer aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik arzusu vakit geçirmeden canlandırılmalı ifadelerine yer verilen makalede, aksi takdirde Batı böylesine önemli bir ülkeyi, müttefiki kaybetmenin sonucunda ağır bir bedel ödeyecek cümlesi yer aldı. CNN televizyonunun hafta içi yayınlarından bir tanesinde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme olarak uyguladığı gümrük vergilerinin Amerikan piyasalarını batırdığı şeklinde bir kuşak yazıldı. Yapılan yorumlarda Batı'nın Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayacağı, Türkiye'nin yapacağı karşı hamlelerle bu savaşın uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri için olumsuz sonuçlar doğuracağı belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın basına yönelik saldırılarına gazeteciler isyan etti. Boston Globe gazetesinin çağrısıyla başlayan ve ülke çapında yaklaşık 350 haber kuruluşuna kadar uzanan özgür basın kampanyası başlatıldı. ABD Başkanı Trump, "Sahte haber yapan medya benim değil Amerikan halkının düşmanı" diyerek medyaya saldırmıştı. Amerikan medyası ise göreve geldiğinden beri kendilerini hedef tahtasına koyan Başkan Donald Trump'a artık daha fazla sessiz kalamadı. 350 medya kuruluşu Trump'a karşı kampanya başlattı. Trump'ın medyaya yönelik saldırılarına tepki gösterildi, basın özgürlüğü savunuldu. Donald Trump'a bir eleştiri de New York valisi Andrew Cuomo'dan geldi. ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyalarında dilinden düşürmediği "Amerika'yı yeniden büyük yap" sloganını eleştiren New York valisi Andrew Cuomo, "Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden büyük yapmayacağız. ABD hiç o kadar büyük değildi. Ancak her Amerikalı her şekilde eşitliğe kavuştuğunda büyüklüğe ulaşacağız" dedi. Hafta sonuna yaklaşırken Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlikle ilgili olarak Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın bir önemli görüşmesi daha vardı. Büyükelçi Serdar Kılıç, Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham ile ilişkilerin mevcut durumu hakkında çok samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyükelçi Kılıç, her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan kilit önemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Büyükelçi Kılıç, yapıcı bir diyalog için diplomatik kanalları açık tutmanın son derece önemli olduğu konusunda mutabık olduklarını söyledi. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham de Büyükelçi Serdar Kılıç'la Brunson ve diğer meseleler hakkında samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin üreticileri arasında bulunduğu ve şimdiye kadar ikisini teslim aldığı F-35 savaş uçakları ile ilgili resmi açıklama F-35 Ortak Program Ofisi'nden geldi. F-35 Ortak Program Ofisi mevcut program planlarının devam edeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu haftaki son gelişme Suriye ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen diplomatlarından Büyükelçi James Jeffrey, Suriye özel temsilcisi olarak atandı. Büyükelçi Jeffrey, TRT mikrofonlarına verdiği demeçlerde genel olarak terör örgütü PKK ve terör örgütü PYD arasında bir fark olmadığını, PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu ve Amerikan yönetiminin terör örgütü PYD'yi silahlandırma politikasının Ankara'yı kızdırmasına şaşırılmaması gerektiğini ifade etmişti. Büyükelçi James Jeffrey, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey pozisyonda yer alan herkesin Türkiye'nin stratejik önemini bildiğini ve Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini arzuladığını da ifade etmişti.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor Yeni Günde. Amerika'daki gelişmeleri aldık Tuna Şanlı'dan. Şimdi gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye, yorumlamaya devam edeceğiz. Son konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
Hem de bayram tatiline girmeden önceki son konuğumuzsunuz siz. Haftanın evet. Son konuğusunuz. Gelinen süreci değerlendireceğiz. Gerçekten böyle çok hareketli, ekonomi anlamında, siyasi anlamda çok hareketli bir hafta geçirdi Türkiye. Ama konuşmadığımız bir konudan başlayalım istiyorum ben. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Devlet Başkanı Ruhani ile, yanlış söylemiyorsam, evet, bir araya gelecek ve tabii ki konu Suriye olacak yine. Suriye'deki iç savaşın çözümü aranıyor. İsterseniz buradan başlayalım konuşmaya.
Evet. Tabii şimdi bu üçlü İran, Rusya ve Türkiye özellikle Orta Doğu'da siyasi barış sürecinde önemli bir rol üstleniyorlar. Bundan dolayı da en son toplantı Nisan ayında Ankara'da olmuştu. Üç lideri bir araya getiren toplantı. Burada Eylül başında bir araya gelmek istiyorlar. Çünkü onun nedenleri de şu: son Soçi toplantısında ilgili heyetler arasında yapılan görüşmelerde bu Suriye Anayasası yazımı konusu ve Suriye Anayasası'nın yapımında nasıl bir yol izleneceği, işte Cenevre sürecinde, ki bu Cenevre süreci biliyorsunuz Eylül ortasına doğru bu başlıyor süreç. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetimi altında Suriye'de bir seçim süreci ortaya çıkacak. Ve artık tüm çatışmaların sona ermesi Suriye'de ve bu siyasi barış sürecinin bir an önce desteklenmesi. Buna ek olarak da mültecilerin Suriye'ye geri dönmesinin sağlanmasıyla birlikte altyapının da, özellikle Suriye'nin imar edilmesi, yeniden imar edilmesi konusunun da bu devletler tarafından görüşülmesi isteniyor. Çünkü hemen Eylül başında eğer böyle bir toplantı gerçekleşirse bu üç lider arasında, bu üç liderin almış olduğu kararlar kendi aralarında, işte eskiden yapılan o 9 tane Astana görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, 7-8 Eylül'de Fransa, Almanya, Türkiye ve Rusya devlet başkanları arasında yapılacak İstanbul görüşmesi için bir dayanak teşkil edecek ve hemen onun arkasından da 15 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor ki bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu liderler toplantısı. Burada Suriye tekrardan ele alınacak ve Suriye anayasası konusunda orada siyasi barış sürecini ve Suriye'nin nasıl imar edileceği, Suriye'ye ne gibi katkılar yapacağı. Çünkü son yapılan araştırmalara göre yani Suriye'nin imarı için yaklaşık bir 500 milyar dolar gerekiyor. Ve bu 500 milyar doları Suriye kendisi karşılayamayacağına göre dışarıdan yardımlarla ya fonlar üzerine yapacak. Yani bu açıdan baktığımızda da ya da enerji kaynakları ki bunun için yeterli mi o da tartışılır. Sonuçta bu enerji kaynaklarının birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği PKK-PYD'nin elinde bulunuyor. Acaba bu anlaşma içerisinde hani PKK-PYD etkisiz hale getirilip de tekrardan bu kaynakların tüm Suriye'nin kullanımına açılımı söz konusu olacak mı? O da Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrıyla alakalı. Aslında bu Eylül ayı belki de Suriye açısından çok önemli. Eğer orada bir siyasi barış süreci tamamlanır da tüm çatışmalar sona ererse Türkiye açısından da önemli. Çünkü biz 4 milyon mülteciyi taşıyoruz. Yaşamalarına izin veriyoruz. Burada misafir ediyoruz daha doğrusu. Bu 4 milyon mültecinin Suriye'ye geri dönmesi hem Türkiye'yi ekonomik anlamda bir şekilde rahatlatacaktır. Hem de mültecilerin hani kendi ülkelerinde daha rahat psikolojik anlamda onları rahatlatabilecek bir süreç içerisine girmelerine neden olacaktır. Türkiye bu konuda çok çaba gösteriyor. Elinde üzerine düşen önemli yol haritalarını bir şekilde yapmaya çalışıyor. Ama burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları bu üç ülkenin bölgede siyasi barış sadece Suriye'de değil, Orta Asya'da, Kafkasya'da, Türkiye'nin bulunduğu o Doğu Akdeniz koridoru içerisindeki bunların yapmaya çalıştığı barış süreci Amerika Birleşik Devletleri politikaları doğrultusunda aslında ilerlemiyor ve ABD bu açıdan son dönemde çok gergin tavırlar içerisinde bulunuyor. Ve bu gergin tavrı bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıyor. Biliyorsunuz işte Amerika Birleşik Devletleri son dönem Türkiye'ye yaptırım kararları var. Dün yine Rusya'ya yaptırım kararı aldı bir şekilde Kuzey Kore bahanesiyle dolayısıyla. İran üzerine bu Eylül ayından sonra çok ağır yaptırımlar uygulanmaya başlanacak. Şimdi baktığınız zaman 3 garantör ülke Suriye için 3'ü de Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde. Bir tane dışarıda olan var Çin. Çin'i de ekonomik anlamda bir şekilde baskı altına alıyor. O zaman tabii bunlar içerisinde diğer ülkelerden ayrı Türkiye var. Türkiye yıllarca Batı müttefikleri içerisinde yer almış. NATO'nun en büyük müttefik ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede daha doğrusu ABD'nin talepleri doğrultusunda Afganistan'da, Libya'da, Irak'ta, Karadeniz'de birlikte hareket etmiş bir ülke. Şimdi gelinen noktada tabii ki kriz ortamı Türkiye'yi geriyor. İşte Tuna Şanlı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanarak söylediği gibi şimdi pardon Brunson kriziyle birlikte Türkiye'ye uygulamaya çalıştığı yaptırım aslında Amerika Birleşik Devletleri burada Türkiye'yi dolar üzerinden bir baskı altına alarak işte Türkiye ekonomisini sarsmak ve bu sarsıtmaya bağlı olarak da toplumsal bir reaksiyon bekliyordu. Toplumun buna tepki vermesini bekliyordu ama tam tersi bir süreç işledi. Hem toplum sisteme destek oldu, yönetime destek oldu. Hem de ekonominin Türkiye ekonomisinin gerçekten dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı bir şekilde dirençli olduğunu gördük. Bir de tabii hani Avrupa Birliği ülkelerinin buna bağlı olarak başta Almanya'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin Türkiye'ye destekleri var. Aslında buna biz şaşırmamamız gerekiyor. Yani çünkü biz yıllardır zaten Avrupa Birliği ülkeleriyle çalışıyoruz. Cumhuriyetin kuruluşun temelinde Batı ilkeleri söz konusu. Ve ticaretimizin önemli bir kısmını bu ülkelerle yapıyoruz. Yani Türkiye'nin zor durumundan önce Avrupa Birliği rahatsız olması gerekiyor. Yani çünkü bu durum onları doğrudan etkiliyor. Ama doğuda baktığımız zaman Rusya'nın, İran'ın, Pakistan'ın, Çin'in, Katar'ın da Türkiye'ye destekleri var ki bu zor günlerde, daha doğrusu saldırıya uğradığınız günlerde eğer dostlarınız size hani bu anlamda bir şekilde yardımda bulunuyorlarsa, hani Amerika Birleşik Devletleri açısından da bu gerçekten olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bir de tabii Türkiye ekonomisi gerçekten artık eskiden baktığınız zaman 100 milyar dolarlık bir ekonomiydi. Ama şimdi Türkiye ekonomisi 1 trilyon dolarlık bir ekonomi yıllık bazda baktığınız zaman. Yani paranın 1 trilyon dolar Türkiye ekonomisi üzerinden dünya piyasalarında bir şekilde dolanıyor. Şimdi 1 trilyonluk dolarlık bir ekonominin sarsılması tabii ki Avrupa Birliği'ni önce rahatsız eder. Çünkü Avrupa Birliği üreten bir ekonomiye sahip. Finans piyasalarına bağlı bir ekonomiye sahip. Şimdi bu ekonomi Türkiye üzerinden doğuya açılıyor, Orta Doğu'ya açılıyor ve enerji kaynaklarının da birçok ihtiyacını da Türkiye üzerinden karşılıyor. Bu şartlarda onlar da bir şekilde Türkiye'ye bağımlılar. Bir de tabii şimdi baktığımız zaman Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte işte ABD'nin sistem içerisinde gerçekten gücünü çok bariz bir şekilde hissettirmesi, Rusya'nın parçalanması sonrasında o 10 yıllık süreçte bir bocalama devresinin ortaya çıkması ABD'yi plansız politikalar üretmeye itti. Artık çok fütursuzca davranmaya başladı. Uluslararası kuralları başta olmak üzere dünyada kurulmuş o düzeni dışında hareket etmeye başladı. Bakın Irak'a bakın, kimyasal silah var dedik ama kimyasal silah yok. İşte Libya'ya bakın, biz orada özgürlük getireceğiz, hemen çıkacağız dediler ama şimdi savaşlar devam ediyor. Afganistan'a İşte orada DAEŞ var, biz onu, El-Kaide var, onları yok edip çıkacağız dedi ama baktığınız zaman orada daha da bir şekilde güçlerini arttırmaya çalışıyor. Şimdi bu şartlarda tabii Rusya'nın dengeyi sağlamasıyla birlikte bu 90'dan sonraki süreçte Putin'in iş başına gelmesiyle birlikte bu ABD'yi daha da gerginleştirdi diyebiliriz. Daha önceden de söylemiştik aslında. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Orta Doğu petrolleri üzerine çok büyük para kazandığını söylemek mümkün. Doğalgaz ve enerji hatları üzerinden bir şekilde kendi şirketlerini kullanarak para kazandığını söylemek mümkün. Silah satışından para kazandığını söylemek mümkün. Daha doğrusu ABD gerginlikleri kullanarak ve sistematik bir gerginlik çıkararak hem silah satışını sağlamaya çalışıyor hem de o enerji kontrol sahalarını bir şekilde başka rakiplerine kaptırmamayı istiyor. Tabii bölgeye baktığımız zaman 90'lardan sonra Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan petrol sahalarını kontrol ederken diğer taraftan da Rusya'ya doğal gaz hattı üzerinden bir açılma sahası verdi. Ve Rusya da bunu iyi kullanarak özellikle Avrupa Birliği ülkelerine doğal gaz satarak ekonomisini belli bir dengeye oturttu. Ama ABD Obama'nın artık o son dönemiyle birlikte bir politika değişikliğine gittiğini görüyoruz. Bu politika değişikliğinde artık Rusya'nın bu gaz üzerinden elde ettiği o ekonomik meblağı bir şekilde azaltmaya yönelik çabalar içerisinde görüyoruz. Bakın Ukrayna'daki kriz, Doğu Ukrayna kriziyle birlikte Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden gaz hatları şu anda 2019 itibariyle kullanılmaz duruma gelecek. Kuzey Akım 2 var ki Baltık üzerinden Almanya'ya ulaşacak bir doğal gaz hattı. Amerika Birleşik Devletleri buna çok büyük tepki gösteriyor. En son NATO zirvesinde Trump'ın Almanya'ya karşı çok ağır ifadeleri vardı. Parayı işte Rusya'ya veriyorsunuz ama korumayı benden istiyorsunuz manasına gelebilecek biraz da aşağılayıcı bir Almanya'ya dönük bir tavrı vardı. Ama diğer taraftan o hattı da kapatmaya çalışıyor. Geriye sadece Türk akımı var ki Rusya açısından bir sanki nefes borusu gibi görülüyor bu. Şimdi Türkiye'yi bu konuda önce Türk akımı konusunda Amerika Birleşik Devletleri uyarıda bulunmuştu. İşte bu hattın yapımının doğru olmayacağı, bunun hani güvenlik sorunları oluşturabileceği, işte Rusya'nın Batı açısından bir tehdit olduğuna yönelik sık sık vurgusu vardı. Ama bu vurgu o 24 Kasım uçak krizi sonrası Batı'nın Türkiye'yi yalnız bırakması, Türkiye'yi güvenlik sorunlarıyla baş başa bırakması, PKK-PYD üzerinden Türkiye'yi bir şekilde terbiye etmeye, sözde kendilerince terbiye etmeye çalışmaları Türkiye'yi bir şekilde bağımsız politika izlemeye itti ki bu bağımsız politika izlemesi Türkiye'yi biraz da Rusya'ya yaklaştırdı. Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir risk oluşturuyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin gayesi Türkiye'yi yalnızlaştırıp daha da uyumlu hale ya da uysal hale getirmekti. Ama Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşıp o güvenlik açıklarını kapatabileceğini ya da Rusya'nın gerçekten Türkiye'ye bu kadar sıcak davranıp da işte bir Batı müttefiği, bir NATO müttefikiyle çok derin askeri ilişkilere girebileceğini hesaplamadı. Ama baktığımız zaman iki ülkenin bu işbirliği bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten endişelendiriyor. Çünkü ABD'nin Orta Doğu'ya giriş kapısı, Orta Asya'ya giriş kapısı, Kafkasya ve Karadeniz'e giriş kapısı Türkiye'nin elinde. Yani bu bölgede eğer bir politika yürütecekse, Karadeniz'e girecekse Türkiye üzerinden girmek zorunda. Hani Kafkasya'da diyorlar ya işte Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı NATO'ya almayı düşünüyoruz. Son dönemde özellikle son NATO toplantısında bununla ilgili görüşler çok ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerde çok istekli NATO'ya girmek için ama Rusya'dan bununla ilgili açıklamalar gelmişti. Eğer bu iki ülkenin NATO'ya üyeliği kabul edilirse bölge gerçekten bir ateşe atılmış olur. Buna cevabımız çok ağır olur diye. Şimdi eğer siz Türkiye'yi kaybederseniz Ukrayna'yı ya da Gürcistan'ı NATO'ya almanızın hiçbir anlamı yok. Zaten NATO'nun en büyük kara ordusuna sahip Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinin zayıflaması demek rakip olarak gördüğünüz Rusya'nın bölgede daha çok etkin olması anlamına geliyor. Çünkü Gürcistan ya da Ukrayna etkeni bir şekilde Rusya'yı durdurabilecek ya da Rusya'ya karşı bir duvar set oluşturabilecek bir unsur değil. Türkiye açısından şimdi tabii Türkiye ekonomisinin gelişmesi, insan gücünün artık yavaş yavaş daha da aktif hale gelmesiyle birlikte bir bölgede lider ülke konumuna geldi. Tabii bu lider ülke konumuna gelmesi bağımsız politikalar üretmesine neden oldu. Bağımsız politikalar üretmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının bir şekilde başarısız olmasına neden oldu. Bu başarısızlık Amerika Birleşik Devletleri'ni saldırganlaştırdı. Bu saldırganlaşma dünya küresel düzenini yavaş yavaş bozmaya başladı. Dünya küresel düzeninin bozulması baktığımız zaman toplumsal bir etkiye neden oldu. İşte dünyada barış süreci, yeniden acaba savaş olacak mı? Psikolojik anlamda bir olumsuzluk oluşturdu. Bu psikolojik olumsuzluk, insanların mutsuzluğu, insanların gelecekte ne olacak kaygısı, ekonomiyle sahip tamam hani Türkiye bu açısından ekonomik krize girmiş olabilir. Rusya, İran, Çin endişe duyabilir ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o toplumsal altyapı da bundan endişe duyuyor. O nedenle bu zincirleme bir etki içerisine giriyor ve dünya küresel piyasaları, dünyadaki o küresel düzen, Soğuk Savaş dönemiyle kurulmuş o küresel düzenin artık 21. yüzyılın ilerleyen süreçlerinde değişebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü şu anki düzen ne ülkeler açısından uygulanabilir ne de toplumsal beklentilere cevap verebilecek bir nitelikte. Bir tarafta hiçbir hukuku dinlemeyen İsrail'in işte Filistinlileri her bir şartta öldürdüğü, diğer tarafta Irak'ta hani milyonlarca insanı bombaladınız. Diğer tarafta Yemen'de çoluk çocuk binlerce insan öldürüldü. Böyle bir düzen gitmeyecektir. Aslında Türkiye'nin hedefi de bu düzene karşı isyan etmesi, karşı çıkması. Bu düzenin değişmesini istemesi.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Son cümleniz de gayet güzel. Tam bir bitiş cümlesi oldu. Süreci de güzelce değerlendirmiş olduk. İyi bayramlar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de iyi bayramlar diliyorum dinleyicilerimize.
Değerli dinleyenler, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz son konuğumuzdu bu haftaya dair. Efendim, yeni gün bayram tatilinin ardından pazartesi günü gündemdeki başlıklarla ve yeni gelişmelerle devam edecek. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ayrılmayın. Güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
Yeni gün.